Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. O korkunç 1953 yılında kış mevsimi de erken geldi. Boranlı Yedigi, sarı özek bozkırında kışın böylesine erken geldiğini ilk kez görüyordu. Ekim sonunda soğuklar çıktı, kar yağmaya başladı. İyi ki elini çabuk tutup Zaripa'nın ailesiyle kendilerine Kumbel'den kışlık patates getirmişti. Vagonun dış sahanlığında patateslerin donmasından korkan Yedigey son bir kez deveyle gitti. Donmuş patates hiçbir işe yaramazdı. Onun için devesine atladığı gibi Kumbel'in yolunu tuttu. Oraya varınca başkalarının da yardımıyla Boranlı Karanar'ın sırtına kocaman iki çuvalı yükledi, soğuk vurmasın diye üstlerini kürküyle örttü, kürkün eteklerini yanlardan alta soktu, kendisi de devenin üstüne çuvalların arasına kuruldu. Boranlı Karanar'ın sırtında kendini file binmiş gibi hissediyordu. Geçen sonbaharda istasyonda bir film göstermişlerdi. Ondan önce kimse fillerin binek hayvanı olarak kullanıldığını aklına bile getirmezdi. Ülkede gösterilen ilk Hint filmini görmek için bütün Boranlılar 7'den 70'e koşmuşlar, bilmedikleri bir ülkeyi seyretmişlerdi. Filmde sonu gelmez türkülerden, danslardan başka filler, fillere binilerek çıkılan kaplan avcılığı da gösteriliyordu. Yedigey de seyretmişti herkesle birlikte. Durak Şefi ile ikisinin Boranlı'nın delegeleri olarak katıldıkları Demir Yolcular Sendikası bölge toplantısı bitince başlamıştı film. Gösteri yeri istasyon kulübüydü. Film bitince herkes kendine göre bir şeyler söyledi. En çok fillere binilmesine şaşmışlardı. Birisi kalabalığın arasından şöyle bağırdı. Canım bunda şaşılacak ne var? Yedigey'in Boranlı Karanarı onlardan aşağı mı kalır? Üstüne bin bakalım. Senin şu filleri geride bırakmıyor mu? Başka bir ses ona karşılık verdi. Öyle ya, fil de neymiş? Bu hayvanlar sıcak ülkelerden başka yerde barınamaz. Kış günü bizim sarı özeke gelsin de görelim. Boranlı Karanar'ın yanında adı bile anılmaz. Hey Yedigey, neden sen de Karanar'ın üstüne bir kulübe yaptırmıyorsun? Zengin Hintliler gibi içine kurulur gezersin. Yedigey bütün bunlara gülüp geçti. Arkadaşlarının takılmalarına kızmak şöyle dursun. Devesiyle ilgili övgülü sözler söylediler diye gizli bir zevk bile duyuyordu. Herkes devesini övüyordu ya, o kış Karanar yüzünden çekmediği kalmadı. Aman ne sıkıntılara katlandı, başına neler neler geldi. Gerçi bütün bunlar soğukların iyice bastırmasıyla başladı. Kumbel'den patates getirdiği için ilk kar yolda yakaladı Yedigey'i. Önceden de birkaç kez kar düşmüştü ama düşer düşmez erimişti. Oysa o gün arkası kesilmek bilmedi. Sarı özek bozkırını bir baştan bir başa karanlık kapladı, arkasından bir de rüzgar çıktı. İri kar taneleri gökten düşerken kıvrılıyor, sağa sola savruluyordu. Hava soğuk olmamakla birlikte insanı rahatsız edecek biçimde yapış yapış nemliydi. Yedigey en çok yolunu göremediği için canı sıkıldı. Ne yapacaktı şimdi? Koca bozkırda sığınacak bir yer olsa da kaçıp sığınsaydı. Ama yoktu ki. Geriye Boranlı Karanar'ın gücüne, sezgisine güvenmek kalıyordu. Ne yapar eder, götürürdü onu eve. Yedigey devesini tutacağı yön bakımından bütünüyle serbest bıraktı. Kendisi de yakasını kaldırıp şapkasını sımsıkı başına geçirdikten sonra üstünden kukuletasını giydi. Çevresini dikkatle gözlemeye çalışarak Karanar'ın sırtında kıpırdamadan oturdu. Dört bir yanı kalın bir kar perdesiyle kapanmış gibiydi. Sırtında kıpırdamadan duran sahibinin sesinin iyice kesildiğini anlayınca Karanar onun artık sahiplikten vazgeçtiğini sezdi, adımlarını yavaşlatmadan kendi başına koşmaya başladı. Bozkırın ortasında o tipili havada bunca yük altında koşabildiğine göre bu hayvanın kaslarında çok büyük bir güç olmalıydı. Koşarken burnundan sıcak buğular saçarak, pofurdayarak soluyor, yabanıl bir hayvan gibi bağırıp çığlıklar atıyor, arada bir üstündeki yükün ağırlığına dayanamıyormuş gibi uzun uzun inliyor ama hep durmadan, duraklamadan, çevresinde uçuşan karları yararak ilerliyor, ilerliyordu. O gün o yol Yedigey'e bitmeyecekmiş gibi geldi. Varabilecek miydi eve? Evdekiler onu merak edip üzülmezler miydi? Böyle bir havada geç kalmasından dolayı Ukubala kaygılanacaktı ama o aklından geçenleri belli etmeyen bir kadındı. Düşündüklerini kolay kolay açığa vurmazdı. Belki Zaripa da merak edecekti onu. Gerçi o hiç çıkaramazdı sesini çünkü son zamanlarda onun gözüne görünmemeye, onunla baş başa kalmamaya çalışıyordu. Orası da öyleydi ya. Ne diye böyle davranıyordu bu kadın? Durumu herkes anlayacak biçimde, başkalarının yanında yanlış bir söz söylemiş, yanlış bir harekette bulunmuş değildi ki. Eskiden nasılsa gene öyle gidip geliyorlardı. Belki bir an yolları birleşen iki kişi olarak yürüdükleri yolun doğru olup olmadığına dönüp şöyle bir bakmışlardı. Hepsi o kadar. Sonra herkes kendi yoluna koyulmuştu. Ama o sırada o neler çekmişti, ne acılara katlanmıştı, iki ateş arasında kalmış bir insan gibi nasıl bocalayıp paralanmıştı. Ama bunlar yalnız kendini ilgilendirirdi. Alnının kara yazısına katlanacaktı. Bu konuda kimsenin ona bir diyeceği yoktu, ayrıca onun adına üzülmeleri de gerekmezdi. Nasıl davranacağına, duygularına nasıl gem vuracağına karışmasınlardı. Dertli başının çaresine bakmasını bilirdi o. Küçücük çocuk değildi ki. Bu duruma bir çözüm getirir, kendi hatası yüzünden onu gittikçe sıkan kör düğümü açmanın bir yolunu bulurdu. İçinden çıkılmaz gibi görünen, kahredici, korkunç düşüncelerdi bunlar. Sarı özek bozkırına kış bastırmıştı ama o gene eskisi gibi ne Zaripa'yı unutabiliyor ne de Ukubala'dan vazgeçmeyi düşünebiliyordu. İşte asıl felaket ikisini birden istemesindeydi. Onlar da sanki bunu biliyorlarmış gibi onun bir an önce seçimini yapmasına yardımdan kaçınırcasına, olaylarının hızlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuyorlardı. Dış görünüşüyle her şey eskisi gibiydi. Kadınlar arasında pürüzsüz ilişkiler sürüp gidiyor, iki evin çocukları sanki tek bir aileymiş gibi bir arada büyüyorlar, kimi zaman bu evde, kimi zaman öteki evde oynuyorlardı. Bütün bir yaz, bütün sonbahar böyle geçmişti. Karadeniz'in ortasında Yedigey kendini yalnız, öksüz hissediyordu. Çevrede sığınacak bir yer bulmak bir yana, tipi tipilemeye başlamıştı. Karanar, arada bir başını silkeleyerek tepesinde biriken karları silkelemese, homurtularıyla, bağırmalarıyla sessizliği bozmasa bir değişikliğin olacağı yoktu. Yedigey karamsarlıkla dopdoluydu. İleride nasıl davranacağını, duygularına nasıl yön vereceğini, tartışmasız kesin bir karara nasıl varacağını bir türlü kestiremiyordu. Ne Zaripa'ya sonuna dek açılabiliyor ne de Ukubala'dan vazgeçebiliyordu. O zaman en ağır sözleri söylemeye başladı kendine. Hayvan herif, senin altındaki şu deveden ne farkın var? Belki ondan da daha aşağısın. Köpek, odun kafalı. Bununla da yetinmedi, arada bir bağırarak, kamçıyla şurasına burasına vurarak, ayılması, kendine gelmesi, aklını başına devşirmesi, gittiği yanlış yolda durması için bütün duyularını uyarmaya çalıştı. Ne yazık ki hiçbirinin yararı olmuyordu. Toprağın kayması gibi onun da duygularında bir kayma gerçekleşmişti. Durduramayacaktı bu kaymayı. Onu ileride bekleyen tek sevinç kaynağı çocuklardı. Çocuklar onu olduğu gibi kabul ediyorlar, karşısına herhangi bir sorun çıkarmıyorlardı. Şimdi Karanar'ın sırtına iki çuval dolusu patates yükleyip nasıl getiriyorsa, onların her istediğini alıp getirmeye, her yardımlarına koşmaya, her dileklerini karşılamaya seve seve hazırdı. Çocuklar bolca yesinler diye kışlık patateslerini düşünürken, evlerinde sıcak sıcak otursunlar diye yakacaklarını da getirmişti. Çocuklar Yedigey'in tek sığınağıydı, onlar aklına geldiğinde kendi kendisiyle kolayca barışıyordu. Boranlı'ya varınca çocukların dışarı fırlayacaklarını, annelerinin üşüyeceklerini ileri sürerek evden çıkmamaları uyarılarına aldırmaksızın Karanar'ın çevresinde fır fır döneceklerini düşündü. Yedigey amca geldi, babam geldi, Karanar'la patates getirdi diye bağıracaklardı. Devenin ıhması için sertçe bağıracak, hayvan ön dizlerini yere koyarak çökünce aşağı inecekti. Üstünden başından karları silkeleyecek, çocukları tek tek okşayacak, bir yandan devenin üstünden çuvalları çözerken bir yandan da Zaripa geliyor mu diye bakınacaktı. Eğer Zaripa evdeyse birbirleriyle konuşmamaya çalışacaklar, Yedigey onun yüzüne bakmakla yetinecek, bu da onu mutlu edecekti. Sonra bu işin sonu nereye varacak diye yeniden üzülmeye, kendi kendini yemeye başlayacaktı. Bu arada çocuklar çevresinde dört dönecekler, devenin bağırmasından korkarak ona sokulacaklar, korkuları geçince ona yardım etmeye çalışacaklar, bu da onun çektiği bütün sıkıntıları, acıları unutmasına yetecekti. Abu Talib'in çocuklarıyla bir an önce karşılaşmak için can atıyordu. Bu sefer onlara kendi deyimiyle bu doymak bilmez masal dinleyicilerini anlatacaktı. Gene mi Aral Gölü'nü? Bu çocukların en çok sevdiği öyküler Aral Gölü'nde geçmiş olaylardan oluşandı. Çocuklar bu öyküleri kafalarında geliştirerek sonunda babalarını da katıyorlar. Böylece kendileri de farkına varmadan babalarının anısını her an sürdürüp götürüyorlardı. Ne yazık ki Yedigey'in Aral Gölü ile ilgili anıları tükenmiş, her biri anlatıla anlatıla ezberlenmişti. Anlatılacak öykü olarak geriye yalnız Altın Mekre Balığı'nın öyküsü kalıyordu. Onu da nasıl anlatacaktı çocuklara? Kendi başından geçen olayın ne anlam taşıdığını bildiği için onu başkalarına, özellikle çocuklara nasıl açıklayacaktı? Devesinin sırtında yol teptiği o gün boyunca kar hiç eksilmedi. Yol boyunca kuşkular, düşünceler onu rahat bırakmadı, yol boyunca kar yağdı. O kardan sonra Sarı Özek Bozkırı'na kış çöktü. O karla birlikte erkencecik gelen soğuklar bir daha geri gitmedi. Ayazların ardından boranlı karanar yeniden azdı, yeniden delilendi, içindeki erkeklik gücü yeniden başkaldırdı. Artık özgürlüğünü kimse elinden alamaz, hiçbir şey onu istediğini yapmaktan alıkoyamazdı. Yalnız başkaları değil, kendi sahibi bile o konuda yerine göre gerilemek, tehlikenin önünde duralamak zorundaydı. Karın üstünden 3 gün geçti geçmedi, Sarı Özek Bozkırı'nda büyük bir kar fırtınası başladı. Fırtınanın dinmesinden sonra da ortalığı puslu bir havayla birlikte çatır çatır bir ayaz kapladı. O ayazda birilerinin karlar üstünde kıtır kıtır yürüdüğü, trenlerin teker teker takırdıları, düdük sesleri ta uzaklardan duyuluyordu. O gün sabaha doğru Yedigey, boranlı karanarın ahırda boru öter gibi böğürmesini, sonra kapıları, çitleri tekmeleyerek ortalığı birbirine katmasını, uykusunun arasında işitince gözlerini açtığı gibi ayağa fırladı. Nasıl bir belayla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Hemen giyindi, karanlık avluya çıktı, doğruca ahıra yollandı. Orada soluğunu kesen o ayazlı havada boğazını yırtarcasına bağırmaya başladı. ''Ne oluyor sana? Ne oluyor? Gene dünyamızı başımıza mı yıkacaksın? Gene kendi zevkin için kanımızı içmeye mi niyetlisin? Gene başımızı belaya mı sokacaksın? Bağırma bakayım, kes sesini. Odun kafalı hayvan. Bu işte uğraşmak için vakit biraz erken değil mi? Herkesi kendine güldürmek mi istiyorsun?'' Fakat Yedigey ne söylese boştu. Doğanın çağrısını damarlarında duyan azgın deve istediğini okuyacaktı. Sanki sahibi karşısında onu paylamıyormuş gibi hiç istifini bozmadı, bağırmasını, pofurdamasını, ağzından köpükler saçarak dişlerini takırdatmasını, ahırın içinde sağa sola çarpa çarpa dört dönmesini sürdürdü. Bunun üzerine Yedigey öfkelenmeyi bırakıp sistemde bulunmaya başladı. ''Demek ki bir şeyler hissettin. Anlaşılıyor, buradan bir an önce kurtulup sürüye katılmak istiyorsun. Senin aradığın bir kaymança, yani genç dişi deve. Onun orada bulunduğunu hissettin değil mi? Ulu Tanrı'ya nereden esmiş de deve soyunun aklını bu işle yılda bir kez bozmasına uygun görmüş. Her gün gürültüsüz patırdısız yapsaydınız size bir karışan mı olurdu? Niyetin dünyayı başıma yıkmak mı? Ha, söyle bakalım.'' Devenin karşısında yenildiğini anlayan Yedigey, güçsüzlüğünün ezikliğini bu sözlerle geçiştirmeye çalışıyordu. Bunun dışında ne yapsa boştu. Ortalığı daha fazla karıştırmamak için ahırın kapısını açtı, sağlam bir zincirin bağlı tuttuğu, kalın ağaçlardan çatılmış adam boyundaki kapıyı yarı yarıya aralamıştı ki, boranlı karanar keskin bir çığlıktan sonra öfkeli homurtular çıkararak hızla dışarı fırladı. Bu arada az kaldı Yedigey'i yere yuvarlıyordu. Dışarı çıkınca kıvrık bacaklarını geniş geniş açarak, hörgüçlerini hop hop hoplatarak, ardında bir kar fırtınası bırakarak Bozkır'a doğru bastı gitti. Yedigey'e onun arkasından öfkeyle tükürmek kalıyordu. ''Tüh sana! Hadi durma koş! Geç kalırsın sonra!'' O sabah deveyle bir işi yoktu. Demir yolunda çalışacaktı. Deveyi serbest bırakmasının nedeni de buydu. Onun yokluğunda bu kudurgan hayvanla kim nasıl baş edecekti? Hangi cehenneme giderse gitsin diye düşünüyordu. Ama işin sonunun neye varacağını bilse salar mıydı onu ahırdan? İsterse gebersin, bağıra bağıra çatlasın gene salmazdı. Azgın hayvan serbest kalınca kızışması geçer, damarlarındaki ateş sönerek yatışır sanmıştı. Oysa hiç de öyle çıkmadı. Öğleyin Kazan Kapçık'a geldi. Yüzünde alaylı bir hava vardı. Ağam, işler kötü. Az önce yaylaktaydım. Anladığım kadarıyla senin karanar büyük sefere çıkmış. Buradaki kaymançalar yetmemiş mi nedir? Nasıl kaçıp gitmiş mi yoksa? Şimdi benimle oyun oynama da doğrusunu söyle. Seninle oyun oynayan mı var? Başka sürülere gitmiş diyorum. Anlaşılan iyice kudurmuş. Demin yaylığa çıkıp benim sürüye bakayım dedim. Dönüşte geniş yarı aşınca bir de ne göreyim? Karanar deve patır patır yeri döverek koşa koşa gelmiyor mu? Gözleri yuvalarından oynamış, ağzından salyalar akıyor, boğazını yırtarcasına haykırıyor. Arkasından kar fırtınası estiriyor sanki. Beni çiğneyip geçecek sandım. Önünde adam durduğunu bile gördüğü yok. Malakumta çap yönüne doğru kaçtı gitti. Orada bizimkinden büyük sürülerin yayıldığını biliyorum. Ne diye kalsın buralarda, gücünün doruğuna eriştiğine göre durmaz. Yedigey bunları işitince canı çok sıkıldı. Kim bilir başına ne işler açacak, deve yüzünden nelerle karşılaşacaktı. Kazankap onu yatıştırmaya çalıştı. Dur canım, hemen sinirlenme. O yörelerde güçlü atanlar vardır. Seninkini öyle bir hırpalarlar ki tıpış tıpış geri dönmek zorunda kalır. Sıkma canını. Ertesi gün cepheden savaş haberleri gelir gibi Boranlı Karanar'ın dövüşleriyle ilgili haberler gelmeye başladı. Hiç de iç açıcı haberler değildi bunlar. Boranlı durağında bir tren durmaya görsün, makinist, ateşçi ya da katar görevlisi, demiryolu boyunca geçtikleri istasyon ya da durakların yakınlarındaki deve sürülerinde Karanar'ın karıştırdığı haltları sayıp dökmeye başlıyorlardı. Malakumta çapta iki atını döve döve pestilini çıkarmış, dört anacı da sürüden ayırıp kaçırmış. Deve sahipleri zor kurtarmışlar onları Karanar'ın önünden. Tüfek patlatmışlar da korkutmuşlar kudurgan hayvanı. Başka bir yerde bir adamın elinden bindiği dişi devesini almış. Aptal herif, azgın deve hevese geçince devesini bırakır sanırmış. Oysa kendi hayvanının da böyle bir niyeti yokmuş. İki saat bekledikten sonra devesine binip evine gitmek için yaklaşmaya başlamış. Bunu gören Karanar ona öyle bir saldırmış ki beriki kendini oradaki derin bir çukura atıp gizlenmesi ezer geçermiş. Orada korkak bir sıçan gibi titriye titriye beklemiş. Bir süre sonra aklı başına gelmiş. Karanar'ın gözüne gözükmemeye çalışarak yarın başka bir yerinden çıkmış, sağ kalışına sevinerek evinin yolunu tutmuş. Sarı özek sözlü telefonları aracılığıyla Karanar'ın çılgınlıklarıyla ilgili haberlerin arkası kesilmiyordu. Fakat Boranlı'ya ulaşan bilgilerin en korkuncu, en ürkütücüsü Akmoynak durağından geldi. Boranlı nerede? Kumbel'in ötesindeki Akmoynak durağı nerede? Kospan adındaki bir adam mektubu ta oradan gönderiyordu. Bu ilginç mektupta bakın neler yazıyordu. Selam, saygıdeğer Yedigey Ağa. Sarı özek bozkırının tanınmış kişisisin ama tatsız sözler işitmekten gene de kurtulamıyorsun. Ben de seni sağlam bir erkek sanırdım. Ne diye başımıza Karanar belasını sardın. Senden böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık. Senin azgın devenin başımıza ne işler açtığını bir bilsen. Bizim sürüdeki atanları sakatladı. En iyi üç dişi devemizi kaçırdı. Bu arada havutlu bir dişi deve bırakıp gitti. Yolda sahibinin altından zorla alsa gerek. Ya değilse hayvan ne diye havutlu geçsin? Bizim üç dişi deveyi kırlara kaçırdıktan sonra yanına ne insan sokuyor ne de erkek deve. Oldu mu bu şimdi yani? Genç bir atançamızın kaburgaları kırıldığı için kesmek zorunda kaldık. Havaya ateş ettim. Belki gözünü korkutur da dişi develerimizi önünden alırım dedim. Ama Karanar'a vız geliyor böyle şeyler. Yanına kim sokulursa sokulsun tepelemeye niyetli. Keyfini bozmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yiyor ne içiyor hep bizim dişi develerle uğraşıyor. Sırayla birisinin üstünden ötekine. Onun hayvansı açgözlülüğünden tiksiniyor insan. Bu işle uğraşırken öyle çığlıklar atıyor ki dünyanın sonu geldi sanırsınız. Yer gök inliyor. Bu hayvanı kendi haline bıraksanız doymak bilmeyecek. Böylesini ömrümde görmedim. Köyümüzde kimse de rahat huzur kalmadı. Kadınlar, çocuklar evden dışarı çıkamaz oldular. Sana bunları bu azgın hayvanı buradan alıp götüresin diye yazıyorum. Bir günlük de süre verdim. Bu sürenin sonunda Karanar belasını başımızdan almazsan bize darılma değerli ağam. Tüfeğimin namlu çapı yeterince büyüktür. Onunla ayı avlanırmış. Başkalarının gözünün önünde Karanar azgınının kafasını paralamazsan bana da kospan demesinler. Derisini yüzer bir trenle sana gönderirim. Boranlı Karanar'dır diye gözünün yaşına bakmam. Ağzından çıkan sözü de tutarım ben. Bunu böyle bil. Onun için gelişini geciktirme. Akmoynaklı inin kospan. Dipnot. İni, küçük kardeş, küçük yaştaki akraba, hemşehri demek. Durum iyice karışmıştı. Mektubun havası biraz tuhaftı ama işin şaka götürmediği anlaşılıyordu. Yedigey, Kazankap'a danışıp görüştükten sonra ilk fırsatta Akmoynak'a gitmeye karar verdi. Düşünmek başka, iş yapmak gene başkadır. Akmoynak'a varılacak, bozkırın ortasında Boranlı Karanar yakalanacak, o ayazda dönülüp geri gelinecekti. Ya yollarda tipi çıkarsa? Sımsıkı giyinip her güçlüğe hazır olmaktan başka yol yoktu. Oraya trenle gitmek en kolayıydı, fakat Karanar denen bu azgın hayvanın haremini alıp hangi köşeye çekildiği bilinmezdi ki. Mektubun havasından anlaşıldığına göre Akmoynaklılar çok öfkelenmiş olabilirler, onun için Karanar'ı geri vermemeye kalkabilirlerdi. Kimseye sezdirmeden karları tepeleye tepeleye kırlarda aramak gerekiyordu. Ukubala bolca azık hazırladı, sabah erkenden yola dizildi. Astarı pamukla beslenmiş pantolonunun, kışlık ceketinin üstünden koyun derisinden kürkünü giymişti. Başında üç katlamalı cinsten, ne yanlardan ne de arkadan rüzgar almazdı, tilki derisi kalpağı, ellerinde koyun derisinden elliği, ayaklarında keçe çizmeleri vardı. Dışarıdan bakılınca kürklere sarınmış gibi görünüyordu. Üstüne binip Akmoynak'a gideceği dişi deveyi hazırlamaya koyulduğu sırada Abu Talib'in oğullarından ikisi birden koşa koşa geldiler. Davul ona el örmesi yün bir atkı verdi. Yedigey amca, annem boynunu üşütmemen için verdi bunu. Boynumu mu? Boğazını desene şuna. Yedigey sevincinden çocukları mıncıklamaya öpmeye başladı. Onlara ne diyeceğini bilemiyordu. Zaripa'nın onu düşündüğünün ilk işareti olan bu hareket onu göklere uçurmaya yetmişti. Annenize söyleyin. Gideceğim yerden yarın döneceğim inşallah. İşim biter bitmez bir dakika bile durmam. Gelince hep birlikte toplanır çay içeriz. Uğursuz Akmoynak'a bir an önce gidip gelmek için can atıyor, heyecandan yerinde duramıyordu. Zaripa'yı görmek, yüzüne bakmak, özenle katlayıp ceketinin iç cebine soktuğu atkıyı gönderirken ne düşündüğünü anlamaya çalışmak gerçekten heyecan vericiydi. Yola çıktıktan, köyden epeyce uzaklaştıktan sonra bir ara geri dönmemek için kendini zor tuttu. Deve mi? Devenin gözü çıksın. Kosman denen adam onu vursun da kurtulalım. Derisini sonra gönderir, ne yapalım? Başka işimiz yok da bütün gün azgın deveyle mi uğraşacağız? Böylece o da kudurganlığının cezasını çekmiş olur. Çeksin cezasını diye düşünmeye başlamıştı. Fakat aklından geçenlerden utandığı için geri dönme niyetinden hemen vazgeçti. Herkesin önünde rezil olacaktı. Ukubala, Zaripa onu nasıl karşılarlar, kendisi davranışının nedenini onlara nasıl açıklardı? En iyisi sabırsızlığını yenmeli, bir an önce Karanar işini bitirip gelmeliydi. Bundan başka çıkar yol yoktu. O niyetle devesini sürdü. Hava bir hayli soğuktu. Rüzgar bıçak gibi kesiyordu. Rüzgar soluğunu savurdukça yüzü kırağıyla örtülüyor, özellikle tilki kürkünden kalpağının tüyleri iplik iplik ağrıyordu. Dışı devenin burnundan çıkan buğular kırağılaşarak kısa sürede boynunda, yelesinde beyaz bir zırh oluşturmuştu. Anlaşılan kış şiddetini arttırıyordu. Uzaklarda koyu bir sis vardı. Yakınlarda her şey dusturu gözüküyor, bir noktadan sonra birdenbire sis başlıyordu. İnsanın çevresini kuşatan, sis yürüdükçe önünde açılan bir sisti bu. Ipıssız, sarı özek bozkırı, rüzgarın cirit attığı, karları uçurduğu böyle bir kış havasında daha bir korkunçlaşmıştı. Ayağına çabuk, genç dişi deve kolay yorulacağı benzemiyor, karları savura savura yürüyordu. Ama Karanar'ın yürüyüşüne alışmış bulunan Yedigey için bu hiçbir şey değildi. Onun soluk alışları da, adım atışları da bambaşkaydı. Dişi deve ile kıyaslamaya bile değmezdi. Eskiler durup dururken söylememişler. Şu at ötekinden niçin iyidir? Üstün yürüyüşüyle iyidir. Şu yiğit ötekinden niçin iyidir? Aklının üstünlüğüyle iyidir, diye. Yolu uzundu. Üstelik hep yalnız gitmek zorundaydı. Eğer yanında Zaripa'nın armağan ettiği atkı da olmasa sıkıntıdan patlardı. Devenin üstünde süklüm püklüm gittiği sürece bu bir değeri yokmuş gibi görünen şeyin varlığını göğsünün üstünde duydu. Bunca yıl yaşamış, sevdiği bir kadından gelen önemsiz bir şeyin yüreğini böylesine ısıtacağını hiç düşünmemişti. O bitmek bilmez yolun tek eğlencesi bu oldu. Elini koynuna sokarak atkıyı okşuyor, yüzüne mutlu bir gülümseme yayılıyordu. Sonra bir düşüncedir alıyordu onu. Bu işin sonu neye varacaktı? İleride onları neler bekliyordu? Açmazdan başka bir şey göremiyordu önünde. Ne yapacaklardı? İnsan yaşadığı sürece bir şey amaçlar, hep o amaca doğru yürürdü. Ama onların bir amacı yoktu ki. O zaman Boranlı Yedigey'in bakışlarını bir keder sesi sarıyordu. Tıpkı sarı özek bozkırını dolduran suskun kış sesi gibi. Sorularına yanıt bulamıyor, üzülüyor, kötümserliğe düşüyor, sonra yeniden canlanarak kendini yüreklendirmeye çalışıyordu. Bunun hemen ardından o ıssızlık, yalnızlık onu sımsıkı kavruyor, yeniden üzüntülere kaptırıyordu kendini. Neden böyle bir yaşam düşmüştü şansına? Sarı özek bozkırına niçin çakılıp kalmıştı? Feleğin yerden yere çaldığı bu talihsiz aile ne diye boranlı durağına gelmişti. Bütün bunlar olmasa o da acı çekmeden rahat, dingin yaşamını sürdürür giderdi. Ama öyle değildi işin aslı. Deli gönlü her zaman olmayacak şeyler isterdi. Şimdi de kuduruk karanar çıkmıştı başına. Kendi sıkıntıları yetmiyormuş gibi bir de bu Tanrı'nın cezasıyla uğraşacaktı. Yok, bu dünyada rahat yüzü görmeyecekti. Hep karaydı alnının yazısı. Ak Moynak'a ancak akşam üzere ulaşabildi. Yol uzundu, ayrıca kışın yol gitmek daha da zordu. Zavallı deve durup dinlenmeden yürüdüğü için bitkin düşmüştü. Ak Moynak'ta Boranlı gibi küçük bir duraktı, ancak burasının kendi suyu vardı. Köyün içinde kuyu açmışlardı. Başka bakımlardan tıpatıp kendi duraklarına benziyordu. Sarı özekli olduktan sonra niçin benzemesin? Ak Moynak'a girerken Yedike'yi sokakta rastladığı bir çocuğa Kospan'ın evini sordu. Kospan tam o saatte duraktaki görevinin başındaymış. Bunun üzerine Yedige'yi durak şefliğine yöneldi. Nöbetçi odasının kapısına yaklaşmıştı ki eşikte gözleri felcir okuyan, kurnaz kurnaz gülümseyen, tıknaz bir adam belirdi. Adamın omuzlarında başkasının gibi duran bir çocuk, başında yana devrilmiş eski bir kulaklıklı şapka, ayaklarında yıpranmış keçe çizmeler vardı. Yedige'yi görür görmez tanıdı. "Vay Yedige'yi ağa, saygıdeğer Boranlılı ağamız gelmiş. Gözlerimiz yolda kaldıydı. Geldin demek ki. Gelmeyeceksin diye korkuyorduk biz de." Yedige'ye güldü. "Gelmeyip de ne yapacaktım? Öyle korkutucu bir mektup yazmışsın ki." "Yazmadı ne demezdik Yedige ya. Gene mektup bir şey değil. Bir kağıt parçası. Korksan ne olur, korkmasan ne olur. Ama biz burada kuşatmaya düşmüş gibiyiz. Bizi bir an önce Karanar denen azgından kurtarmazsan iki elim yakanda kalır. Bozkır'a adımımızı atamaz olduk. Senin deve uzaktan kimi görse üzerine saldırıyor. Deve değil, canavar, baş belası." Kospan sustu, devenin üstündeki Yedige'yi tepeden tırnağa süzdü. "Seni böyle görünce bu azgın hayvanla nasıl baş edeceğine şaşırdım. Çıplak elle mi?" "Neden çıplak olsun, işte silahım burada." Yedige'yi heybenin bir gözüne soktuğu sopasına sarılmış kırbacı gösterdi. "Bu kırbaçla mı yola getireceksin onu? Yoksa yanıma top mu alsaydım? Biz burada tüfekle bile yaklaşmaktan korkuyoruz da... Belki sahibisin diye senin sözünü dinler. Ama bir de dinlememeye kalkarsa. Biliyorsun gözünü kan bürümüş. Orasını işe başlayınca görürüz. Ne duruyoruz? Anladığıma göre sen bana mektup yazan Kospan olacaksın. Hadi beni götür de devenin bulunduğu yeri göster. Ondan sonra ben ne yapacağımı biliyorum." Kospan sağına soluna göz gezdirdikten sonra saatine baktı. "Gideceğimiz yer yakın değil. Sonra akşam da olmak üzere. Oraya varıncaya dek karanlık bastırır. Gece vakti ne yapabilirsin ki? Onun için bak ne diyeceğim. Senin gibi adamları 40 yılın başında bir buluruz. Bu gece bizim konuğumuz ol. Yarın sabah kalkınca canın nasıl istiyorsa öyle yaparsın." Doğrusu Yedige'yi böyle bir şey beklemiyordu. Onun hesabına göre eğer o gün Karanar'ı yakalarsa geceleyin Kumbel'e varacak, geceyi bir akrabasının yanında geçirdikten sonra erkenden yola koyulacaktı. Yedige'nin kalmaya pek niyeti olmadığını gören Kospan kararlı bir sesle, "Yedige ya, bu iş senin düşündüğün gibi olmaz," diye kestirip attı. "Mektuptan dolayı özür dilerim. Başka bir çıkar yolumuz yoktu. Onun için öyle yazdık. Çok daralmıştık. Ama seni bu gece bırakmam. Bu kış günü seni gecenin karanlığında ıssız sarı özek bozkırında Tanrı göstermeye, başına bir şey gelirse kimsenin yüzüne bakamam. Geceyi geçir, sabahleyin istediğin zaman git. Evim işte şu kıyıdaki. 1,5 saat daha nöbetim kaldı. Kendi evin gibi git, rahatına bak. Deveyi de ahıra bırak, yemi her şeyi var. Burada su boldur." Kısa süre sonra karanlık çöktü. Ne de olsa kış günüydü. Kospan'la karısı çok iyi insanlarmış meğer. Onlar yetmiyormuş gibi yaşlı anasıyla 5 yaşındaki oğlu, daha büyük yaştaki kızı Kumbel okulunda okuyor olmalıydı. O akşam konuklarını ağırlamak için birbiriyle yarışa kalktılar. Sımsıcak ısıtılan ev konuşmalarla daha bir canlandı, neşelendi. Kışlık kesilen hayvandan ayrılmış et mutfakta kaynıyordu. Et pişinceye dek çaylarını içtiler. Yedige'nin çayını durmadan yenileyen yaşlı ana ona ailesini, çocuklarını, duraktaki yaşantılarını, havaları sorarak konuşmayı canlı tutmaya çalıştı. Bu arada kendisi de boydan, oymaktan geldiklerini, ak oymak durağına nasıl saplanıp kaldıklarını anlattı. Yedige'yi bayağı neşelenmişti. Bir yandan sıcacık bazlamaları bölüp bölüp eritilmiş inek tereyağına banarak atıştırıyor, bir yandan da sorulanları yanıtlıyordu. Sarı renkli inek tereyağı sarı özek bozkırında az bulunan bir şeydi. koyun, keçi, deve sütünden yapılan tereyağları da lezzetli olmakla birlikte hiçbiri inek tereyağının yerini tutmazdı. Yaşlı kadının bir akrabası ta Urallar bölgesinden göndermişti bu yağı. Boranlı Yedigey bozlamayı tereyağını batırıp da ağzına iştahla tıktıktan sonra çeşit çeşit çayır otlarının mis kokusunu bu yağda tattığını söyleyince sevincinden kadıncağızın ağzı kulaklarına vardı. Doğup büyüdüğü Jayık Irmağı bölgesine, dipnot, bugünün Ural Irmağı olarak adlandırılan ırmak, Yayık Irmağı. Oraların otlarını, ormanlarını, derelerini anlatmaya başladı. Az sonra Akmoynak Durak Şefi Erlepes de katıldı çay içenler arasına. Yedigey'in gelişinden ötürü Kospan onu da çağırmıştı. Erlepes'in gelişiyle konuşmalar ister istemez demiryolu, ulaşım, hatların sık sık kardan tıkanması konularına döküldü. Yedigey bu adamı eskiden de az çok tanırdı. Çoktandır ikisi de demir yollarında çalışıyorlardı. Yedigey'den birkaç yaş büyük olan Erlepes, savaşın bitiminden beri durak şefi olarak görev yapıyordu. Orada sevilen, sayılan bir adamdı. Ortalığa gecenin karanlığı çökmüştü. Tıpkı Boranlı durağında olduğu gibi burada da trenler geçtikçe camlar şangırdıyor, rüzgar estikçe pencere aralıklarında vınlıyordu. Sarı Özek Bozkırı'nda aynı hat boyunda da olsa yabancı insanlar arasında bulunmaktan dolayı Yedigey burasını değişik bir yer olarak hissetti. Buraya Kuduruk Karanar yüzünden gelmekle birlikte onu çok iyi karşılamaları, baş köşeye oturtmaları ona konukluğun zevkini tattırmıştı. Erlepes'in gelişinden sonra Yedigey daha bir rahatladı, yerine ısındı. Erlepes sözü sohbeti yerinde, Kazak geçmişini bilen bir kişiydi. Konuşma döndü dolaştı eski günlere, geçmişin tanınmış kişilerine, ağızdan ağıza aktarılan öykülere geldi. O gece Yedigey Akmoynaklı yeni dostlarını çok sevdi. Bunda konuşmaların olduğu kadar ev sahiplerinin konukseverliğinin ve yediği yiyeceklerin, içtiği içkinin de payı vardı. Sofraya vodka koymuşlardı. Yedigey yol yorgunluğundan, soğuktan sonra yarım bardak vodka içip yuvarlak yer sofrasındaki bir tabak dolusu kışlık kurutulmuş orkoç, genç devinin hörgüç yağı, tuzlamasından yiyince keyfi yerine geldi, bedenini tatlı bir gevşeklik sardı. Çakır keyifliğin üstüne dili çözüldü, yüzüne hoş bir gülümseme yayıldı. Konuk onuruna bir kadeh içen Erlepes de canlanmış, neşesi gelmişti. O neşeyle Kospan'a seslendi. Kospan, sana zahmet, bizim eve kadar git de benim tamburu getiriver. İşte bu hoşuma gitti. Ben çalamam ama eskiden beri tambur çalanlara imrenirim diye heyecanını dile getirdi Yedigey. Erlepes ceketini çıkardı. Çalgısı gelmeden kollarını çemremeye başladı. Sana iyi bir çalgı dinleteceğim diye söz veremem Yedike. Birkaç parça ne biliyorsam onları çalacağım. Konuşkan kıvrak Kospan'a bakınca Erlepes ağırbaşlıydı. Yüzünün ciddiliği, gövdesinin iriliğiyle ilk bakışta insana güven veriyordu. Tamburu eline alınca daha bir ciddileşti, çevresinden kopmuş, çok uzaklara gitmiş gibi bir havaya büründü. Bir insan en derin duygularını açığa vurmak istediği zaman hep bu havaya girer. Çalgısının sesini ayarlarken patlak, iri, zeki, kara gözleriyle Yedigey'e uzun uzun baktı, bu gözlerde ışığın denize vurması gibi ışıltılar belirdi. Ses düzenleme işi de bitince Erlepes tamburun tellerine uzun parmaklarının beşiyle birden topluca vurdu, parmaklarını teller üzerinde boydan boya gezdirdi. Bu vuruş sırasında bir demet sesin çınlaması odayı doldurdu, parmaklar tellerde gezinirken ardı ardına dökülecek ezgilerin ilk tınlamaları birbirini izledi. Boranlı Yedigey bunları dinlerken onu bekleyen müzik şöleninin hiç de kolay geçmeyeceğini anladı. Çünkü yeni tanışlarla karşılaşınca biraz olsun unuttuğu, biraz olsun uzaklaştığı kederleri, üzüntüleri, acıları hepsi birden gelip dertli başına üşüşmüşlerdi. Bütün acıları nasıl olup da yeniden canlanmıştı. Bu sesleri yan yana getiren, bu ezgileri yaratan eski ustalar onun başına nelerin geleceğini biliyorlar mıydı yoksa? Eğer böyle bir şeyden önceden haberleri olmasa, Erlepes'in tamburundan dökülen müziğin onu böylesine duygulandıracağını nereden bilebilirlerdi? Yedigey'in yüreği yerinden oynadı, bir kuş gibi acı bir çığlık atarak uçtu gitti. Ve ansızın dünyanın birçok kapısı açılıverdi önünde. Bu kapılardan sevinçler de giriyordu, üzüntüler de, türlü türlü düşünceler, istekler, karmaşık duygular da. Şöyle böyle değil, gerçekten güzel tambur çalıyordu Erlepes. Bu dünyadan göçüp gitmiş insanların çektikleri acılar tellerde yeniden canlanıyor, Onu dinleyenlerin yüreğini de aynı yangınların aleviyle dağılıyordu. Yedigey tellerden dökülen yanık ezgileri dinlerken bir yandan ceketinin iç cebindeki atkıyı okşuyor, kendini düşüncelerden alamıyordu. Onun da yeryüzünde sevdiği bir kadın vardı. Onu düşündükçe hem seviniyor hem üzülüyor, onsuz edemeyeceğini biliyordu. Bu kadın ne pahasına olursa olsun seveceği, bırakamayacağı, sonsuza dek unutamayacağı bir kadındı. Erlepez'in ellerinde bir sönükleşen, bir coşan tambur işte bunları söylüyordu. Makamlar makamları izler, ezgiler ezgileri kovalarken Yedigey'in yüreği de denizde bir sandal gibi salınmaya başlamıştı. Dalgalar gibi çağıldayan ezgiler onu alıp Aral Gölü'ne götürdü. Yedigey kıyılarda süzülüp giden görünmez akıntıları gözlerinin önüne getirdi. Bu akıntılar kadın saçları gibi uzun, kadın saçları gibi sık yosunları tek düze bir yöne doğru sürükledikleri için kendilerini belli ederlerdi. Bir zamanlar Ukubala'nın böylesi uzun, dizlerine inen saçları vardı. Aral Gölü'nde yüzdüğü zamanlar yosunların bir yana doğru gitmesi gibi saçları da saçak saçak çözülüp dağılırdı. Esmer yüzünde güller açarak güler gülerdi güzel Ukubala. Boran'la Yedigey'in içi açıldı, duyguları tazelendi, tamburun sesi ona çok dokunmuştu. Kış günü sabahtan akşama dek yol tepinmesine hiç mi hiç acımadı. İyi etmiş de karanar buralara kadar kaçmış. Onun peşinden koşmasam bu insanları göreceğim yoktu. Hiç olmazsa doya doya tambur dinlerim. Aferin sana Erlepez. Ne de güzel çalıyorsun. Bu işin ustası olduğun anlaşılıyor. Senin böyle bir hünerin olduğunu nereden bilecektim diye geçirdi içinden. Erlepes'in tamburunu dinlerken Yedigey kendi yaşamını düşünüyor, çığlıklar atan bir çaylak gibi göklere yükselerek, oradan ta yükseklerden kanatlarını açıp, hava akıntıları üstünde süzülerek aşağılara bakmak, büyük bir yalnızlık içinde yeryüzünü seyretmek istiyordu. Karlara gömülmüş büyük bir sarı özek düzlüğü açılırdı herhalde gözlerinin önünde. Belli belirsiz uzanan demiryolu hattı boyunca bir yerde bir araya toplanmış birkaç evle ışık görürdü. İşte burası Boranlı durağıydı. Evlerden birinde karısı ile kızları uyuyor olurlardı. Uykusunda bir şeyler sezinler, bir şeylerden kuşkulanırdı Ukubala. Başka bir evde de Zaripa ile çocukları bulunurdu ama o uyumamış olurdu. Çünkü onun da yüreği kederle doluydu. Hem de ne keder. Kim bilir ileride onları ne acılar bekliyordu. Çocukları babalarının öldüğünü dahi öğrenmemişlerdi. Bu gizleme daha ne kadar sürecekti? Gerçek sonsuza dek saklanabilir miydi? Yedigey sessiz, uçsuz bucaksız bozkırın ortasında gecenin karanlığında trenlerin iki yana ateşler saçarak, karları savurarak gelip geçtiklerini düşündü. Şimdi onun can kulağıyla tambur dinlediği yerin yakınlarında, gecenin rüzgarın soğuğun alabildiğine hükmünü sürdürdüğü kırlarda azgın karanar erkekliğini gösteriyordu. Ne uyku, ne tünek, ne de dinlenme bilirdi bu kuduruk canavar. Onun bunda bir suçu yoktu aslında. Doğanın düzeni böyleydi. Bir yıl boyunca gücünü bunun için biriktiriyor, her gün yayıldığı otlaklarda bunun için ot toplayıp sonradan iyice çiğnemek üzere işkembesine dolduruyordu. Bu hayvanın işkembesi önce kaba yem biriktirecek, sonra da bunu ufalayacak biçimde düzenlenmişti. Deve her zaman gerek yürürken gerek uyurken durmadan geviş getirir, işkembesine doldurduğu yiyecekleri yeni baştan çiğner. Böylece topladığı gücü hörgücünde biriktirir. Hayvanın hörgücü ne denli sert, ne denli iri ve diri ise, içinde ne denli çok yağ toplanmışsa, erkek devenin kışa dayanıklılığı da o denli fazladır. O zaman ne kar dinler ne soğuk. Onu durdurmaya çalışan sahibiymiş, hele hele yabancıymış, vız gelir ona. Gen vurulmaz gücünün sarhoşluğuyla azdıkça azar, artık başına buyruk, dilediğini yapan bir yaratıktır. Ne yorgunluğu gözü görür, ne korkuyu, ne açlığı, ne susuzluğu. Onun bildiği, istediği tek şey kör tutkusunu doyurmaktır. Bir yıl boyunca onun için yaşamış, kendini onun için besiye çekmiş, her gün onun için ot otlamış, yem yemiştir. Boranlı Yedigey'i konuk olarak ağırlandığı sıcacık evde karnı tok, sırtı pek, keyifle türkü dinlerken, Boranlı Karanar orada, gecenin karanlığında, karlı, fırtınalı bozkırın ortasında, doğanın çağrısına uyarak azıyor, kuduruyor, dişi develerin çevresinde dört dönüyordu. Azgın deve bas bas bağırırken, saçak saçak sarkmış kara sakallı o bağırdıkça tir tir titrerken, sevgililerin yanına sokulmak kimin haddine düşmüş? Hiçbir yabancı, hiçbir hayvan, kuşlar bile sokulamazdı oraya. Tamburun sesini dinlerken Yedigey bunları düşünüyordu. Müzik bir an onu geçmişten bugüne getiriyor, sonra alıp gene geçmişe götürüyordu. Anılar ardı ardına canlanıp birdenbire bugüne, oradan da yarına bağlanıyorlardı. Bu arada garip duygular uyanıyordu içinde. Değer verdiği her şeyi, gözünün önüne getirebildiği tüm yaşantısını tehlikelerden korumak, ona yakın kişilere kol kanat germek, onlara zarar gelmesini önlemek isteğiyle kıvranıyordu. Kendi yaşamıyla ilişkisi bulunan herkese kendi yüreğinde bulanık bir suçlanık duygusu kabardığı için derin bir üzüntüye kapılıyordu. Tamburunun tellerini hafif hafif tıngırtadan Erlepes hüzünlü bir gülümsemeyle ona döndü. "Ne o Yedigey, çok yorgun görünüyorsun. Bizim de senin durumunu hiç düşündüğümüz yok. Oturmuş durmadan tambur çalıyoruz." Yedigey elini göğsüne koydu. "Aman Erleke, sen ne diyorsun? Kendimi çoktandır böyle mutlu hissetmedim. Eğer yorulmadıysan ne olur çalmanı sürdür. Büyük bir zevkle dinliyorum. Peki özellikle istediğin bir şarkı var mı? Sen daha iyi bilirsin Erleke. Hangisi kolayına gelirse onu çal. Gene de eski şarkılar daha bir yakın geliyor. Nedendir bilmem, insanın içine işliyor, derin derin düşünmeye başlıyorsunuz." Erlepes başını salladı. Köşesinde suskun puskun oturan Kospan'a dönerek gülümsedi. "Bakmıyor musun, bizim Kospan bile değişti. Tambur dinlerken hep böyle olur. Doğrusunu söylemiyor muyum Kospan? Ama bugün konuğumuz var. Görevini unutma da kadehlerimizi doldur." "Hemen, şimdi." Kospan canlandı, kadehlere yeniden vodka koydu. İçkilerini yudumladılar, masadaki mezelerden yediler. Aradan bir süre geçince Erlepes tamburu yeniden eline aldı, ayarının tamam olup olmadığına baktı. "Yedike, madem eski şarkılardan hoşlanıyorsun, ben de sana eski bir öyküyü anımsatayım. Birçokları bilir bunu, muhakkak sen de bilirsin. Bizim Kazan Kaptan dinlemeli bu öyküyü, ama o yalnız anlatır. Oysa ben hem çalarım hem de türkü biçiminde söylerim. Sazlı sözlü bir tiyatro olur sana. Yedike, bugün senin onuruna Raymalı Ağa ile kardeşi Abdilhan'ın öyküsünü çalıyorum." Yedigey kıvançla başını salladı. Az sonra Erlepez'in tamburunun tellerinden herkesin çok iyi tanıdığı bu öykünün girişinde çalınan müziğin sesleri dökülmeye başladı. O gün Yedigey'in içindeki teller de her zamankinden daha başka titredi. Çünkü dinlemeye hazırlandığı öykü tam o günkü havasına uygundu. Erlepes bir yandan tambur çalıyor, bir yandan da alçaktan çıkan kalın sesiyle çalgıya eşlik ediyordu. Tanınmış jirav, dipnot, jirav, halk ozanı, aşık, yıracı. Raymalı Ağa'nın açıklı öyküsüne giden, bu öykünün havasına uyan bir sesi vardı. Begimay adında bir kız, yıldız gibi yoluna çağıp 19 yaşındaki bu kıza tutulduğu zaman Raymalı Ağa 60'ını çoktan geçmişti. Daha doğrusu asıl abayı yakan Begimay'ın kendisiydi. Çünkü bildiğini okuyan, aklına koyduğunu yapan delişmen bir kızdı. Ağızdan ağıza dolaşan bu öyküye kayıtsız kalan yok gibidir. Raymalı Ağa'nın tarafını tutanlar kadar ona karşı çıkanlar da vardır. Bu yaşlı adamın davranışını onaylamayanlar adının unutulmasını isterler. Onu tutanlarsa onun öyküsünü ağızdan ağıza aktararak başka kuşaklara kalmasını sağlarlar. Raymalı Ağa söylencesi dilden dile böyle dolaşır durur. Onu savunanlar, acısını paylaşanlar yanında onu kötüleyenler de eksik olmaz. Yedigey o gece Abu Talip Kutlubayev'in yazıları arasında Raymalı Ağa ile kardeşi Abdilhan'ın öyküsünü bulan Akdoğan bakışlı müfettişin nasıl kızdığını, bu öyküyü nasıl yerin dibine batırdığını anımsadı. Oysa Abu Talip onunla aynı kanıda değildi, Raymalı Ağa'nın kişiliğinde bir bozkır götesi bulduğu görüşünü taşıyordu.